Ayrım 17, sayfa 145. Oysa daha birkaç gün evvel kreşteki çocuklara insanın dışının değil, içinin önemli olduğuna dair dokunaklı nutuklar atan bendim. Görünüşlerinin hiçbir önemi olmadığını söylemiştim onlara. Sakin sakin oturup dinlemişlerdi. Ses çıkarmadan, komiklik yapmadan. Söylediklerim pek umurlarında değildi. Dönüp dönüp pencerelere bakıyorlardı. Sabah hep birlikte spreylerle kar yağdırmıştık sınıfımızın pencerelerini. Burunları havuçtan, süpürgeleri çalıdan, gözleri kömürden, kardan adamlar yapmıştık. Hoş olmuştu. Akılları hala pencerelerdeydi. Sadece içlerinden biri, çilli, sevimli, kızıl saçlı bir oğlan, gözlerini benden bir an bile ayırmadan dikkatle dinlemişti söylediklerimi. Dinlerken durmadan burnunu karıştırmıştı. Ailesini tanıyordum bu küçük oğlanın. Gencecik, kızıl saçlı bir annesi vardı. Kadın kendisi anlatmıştı. 5 senelik evlilerdi ve oğlandan sonra bir de kızları olsun istemişlerdi. Olmuştu da ama küçük kız doğuştan sakattı. Kadın kaynanasının onu 3 ayaklı oğlak doğuran uğursuz bir hayvana benzettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamamıştı. Ama ümit vardı. Öyle demişti doktorlar. Çocuk henüz ufak olduğu için ameliyat edilemiyordu. İleride yeterince büyüdüğünde ameliyatla düzelme şansı olduğunu söylemişti doktorlar. Anne baba küçük kıza bir şey belli etmemek için ellerinden geleni yapıyordu. Oğlana da sıkı sıkı tembih etmişlerdi. Kardeşinin sakatlığını yüzüne vuracak bir şey yaparsa dayağı yerdi. Ama anlaşılan böyle bir tembihe gerek yoktu. Kadın oğlunun içine kapanık bir çocuk olduğunu ama kız kardeşine her zaman sevecen davrandığını söylemişti. Yani şimdilik bir sorun yoktu. Çünkü küçük kız evinden dışarı çıkmıyor, ailesinden başka kimseyi görmüyordu. Ama biraz daha büyüdüğünde, dışarı çıkmak istediğinde, başkalarının gözlerinden kendini gördüğünde... Ben spreyle kar yağdırdığımız pencerelerin önünde dikilip insanların nasıl göründüklerinin önemi olmadığını anlatırken çilli, sevimli, kızıl saçlı oğlan gözümün içine baka baka burnunu karıştırdı. Başka zaman olsa kızar köpürürdüm ama neden bilmem o anda görmemezlikten gelmeyi tercih etmiştim. Sonra yemek saati gelmişti. Çocuklar yuvarlak masalarına dizilip köfte patateslerini yemiş. Bense rejimde olduğum için tabağıma dokunmamıştım. Sadece süt içmiştim. Bir bardak süt. Başımı çevirdiğimde çilli, sevimli, kızıl saçlı oğlanın uzaktan dikkatle bana baktığını görmüştüm. Belli belirsiz bir gülümsemeyle elini burnuna doğru götürmüş ama her zamanki gibi burnunu karıştırmak yerine parmaklarıyla dudağının üst kısmını tarar gibi yapmaya başlamıştı. Gözlerini üzerimden ayırmadan ben ne demek istediğini anlayıncaya kadar bu hareketi yapmayı sürdürmüştü. İçtiğim süt dudağımın üzerinde bıyık bırakmıştı. Bana bunu anlatmaya çalışıyordu. Hemen bıyığımı silmiştim. Tekrar başımı çevirdiğimde çilli, sevimli, kızıl saçlı oğlan bana bakmıyordu artık. Doğrusu kreş beni tedirgin ediyordu. Oradayken vaktim bir an önce geçmesini istiyor ve ancak Hayali Fener apartmanına döndüğümde rahat bir soluk alabiliyordum. Evde olmayı seviyordum. Keşif. Daha evvel görülmemiş diyarları ilk gören insanlar olmak arzusuyla yüzlerce kaşif yelken açmıştı karanlık sulara. Ama zamanla keşfedilmedik yer bırakmadılar dünyada. Evde rahattım. Dışarıda hiç olamadığım kadar rahat. Gazetelerin, kitapların, resimlerin gün be gün çoğaldığı, yüzlerce fotoğrafın gelişi güzel saçıldığı bu ıvır zıvır cennetini, hiçbir eşyanın sabit bir yerde durmamasını ve mecburiyetsizliği, dışarının gözlerinden saklanabilmeyi, mahremiyeti, mahremiyetimizi seviyordum. BC'nin nazar sözlüğüne malzeme yaptığı öteberiyle günden güne daha da karmaşıklaşan bu parçalanmışlıkta rahat ediyordum. Hayali Fener apartmanını seviyordum. Bir de sık sık elektrik kesilmeseydi. Kimlik. Tak tak tak. Kim o? Diye seslenmiş içerideki. Benim demiş dışarıdaki. Ben diye birini tanımıyorum demiş içerideki. Nasıl olur demiş dışarıdaki. Nasıl unutursun beni? Bir kere bak, hemen hatırlarsın. Yüzü bulutlanmış içeridekinin. Sesi titremiş. Git buradan diye fısıldamış. Kocam gelir birazdan. Artık ona aitim. Ben son bir kez bakmış bacasından duman tüten fırfırlı perdeli aşı boyalı eve. Gidecek bir yeri yokmuş. Cami avlusunda uyumuş o gece. Sabaha karşı namaza gelmiş cemaat. Ben bize karışmış sessizce. Bir daha onu gören olmamış. Elektrik idaresinin bize bir garezi olmalıydı ki Hayali Fener apartmanı sık sık karanlıkta kalıyordu. Ne zaman elektriklerimiz kesilse pencere kenarlarına dizilip gıptayla izliyorduk yokuş boyundaki çipil gözlü evlerin afilli aydınlığını. Durumu bir gurur meselesi yapan apartman yöneticimizin denemediği yol, dökmediği değil öpmediği el kalmamış ama sonuç değişmemişti. Basit bir memur hatası, tipik bir ihmal vakası demişlerdi. Öyleyse düzeltin demişti apartman yöneticisi. O kadar basit değil demişlerdi. Her meselenin bir geçmişi var. Geçmişe saygınız yok mu sizin? Apartman yöneticimiz üzüntüsünden yataklara düşmüştü. Geçmişiyle övünürdü. Elimiz kolumuz bağlıydı. Yetkililerin elindeki fi tarihinden kalma semt haritasında tam da Hayali Fener apartmanının olması gereken yerde büyükçe bir bataklık vardı. Kayıtlara bakılırsa bu bataklık bir hayli yaşlıydı. En az bir asır yaşındaydı. Üstü kabuk, altı cılık yara gibi. Hiç kurumamış ki, demişti Lafazan belediye memuru. Gene de ümitliydi. Bataklığı kurutmak için ayrılmış ödenekle meselenin pek yakında hal olacağını söylüyordu. Varlığını tanımadıkları bir adrese aksatmadan fatura gönderen elektrik idaresi yetkilileri, durumun saçmalığını kabul ediyordu etmesine de defalarca dile getirdikleri gibi zaten memlekette aksamaya ne vardı ki? Yeni bir harita çizilebilirdi gerçi. Pekala düzeltilebilirdi geçmişte yapılan hata. Bataklığın çoktan kuruyup gittiği, yerinde koskoca bir apartmanın yükseldiği ve bu apartmanın isminin de Hayali Fener olduğu tek tek geçirilebilirdi tutanakları. Ama mazbut ailelerle zındık bekarların iç içe oturduğu, tarrakası bol bu semt, eski bir semtti. Hem de çok eski. Öylesine eskiydi ki, pörsümüş diş etleri takma diş, yıpranmış saçları boya, bulanmış hafızası, hatıra tutmayan bir acuzenin acıklı işvesiyle kaltaklanıyordu. Gençliğini hatırlayan, gençliğini hatırlatan herkesi. Vaktiyle dillere destan olan güzelliğinin aynadaki aksi bellemişti kadit parmaklarıyla sımsıkı sarıldığı sararmış haritasını. Mümkünü yok istemezdi yenisinin çıkartılmasını. Hem mesele yeni bir harita çıkartmakta değil, nasıl bir haritaya göre döşendiği bir türlü anlaşılamayan elektrik kablolarındaydı. Galiba bazen elektrik Hayali Fener apartmanına uzanan kablolardan geçemiyordu. Böyle zamanlarda elektriğin aheste revan çıktığı yokuşun tepesinde Hayali Fener apartmanını görmesiyle gece vakti gulyabani görmüşçesine gerisin geri kaçması bir oluyordu. O zaman da yokuş boyundaki evlerin aydınlığı tam tamına iki misline çıktığından evlerinde sakin sakin televizyon izlerken aniden arsızlaşan ampullerin altında yüzleri safran sarısı kesilen yokuş ahalisi telaşla atılıp yanmasın diye televizyonun kapatmak zorunda kalıyordu. Aynı anda Hayali Fener apartmanı zifiri karanlığa gömülüyordu. Sanki 40 yıllık tiryakinin tıkanmış damarı gibi. Önü tıkanınca kan da akamıyor haliyle demişti aynı belediye memuru. Yokuşu çıkıyor, buraya kadar rahat rahat geliyor elektrik. Buradan öte akamıyor zavallım. Komşu kadın hiç kapanmayan bir gözdür. Pencere önlerinden, dantel türlerin ardından, balkon kenarlarından, duvar diplerinden, gözetleme deliklerinden ve bir de pişirip dağıttığı aşurelerin içinden bakar. Geceleri elektrik kesintileri yüzünden karanlıkta kalmamız yetmezmiş gibi, gündüzleri de göz gözü görmüyordu artık. Bir haftadır yoğun bir sis vardı şehirde. Bu arada yöneticimiz, elektrikten yana yüzü gülmeyen Hayali Fener apartmanının tepeden tırnağa yenilenmeye ihtiyacı olduğuna karar vermişti. Öncelikle daire daire dolaşıp apartmanın dış cephesinin şöyle canlı bir renge bürünmesiyle gözümüzün gönlümüzün açılacağına bizleri ikna etmişti. Hem kim bilir belki yenilendiğimizde elektrik idaresinin bize karşı tavrı da değişirdi. Sizin içinde harıl harıl çalışıyordu boyacılar. BC ise etrafında olup bitenlerin pek de farkında görünmüyordu. O zaten nicedir nazar sözünden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. Artık ne tepdili geziyor ne gün içinde tek başımıza yaptıklarımızı sanki ikimiz yapmışız gibi akşamları sil baştan anlatıyor ne de birbirimizle rüya ziyafetleri çekiyorduk. Her şeyden daha acil, her şeyden daha önemliydi nazar sözlü. Sanki sözlük yeni maddelerle semirdikçe ilişkimiz de büyüyüp gelişmişti. Şimdi nazar sözlüğünün tıkanmaya başladığı yerde sevgimiz de açmaza giren. Korse. Korse bir göz aldatmacasıdır. Gövdeyi olduğundan ince gösterir. Öyle hırçınlaşmıştı ki. Çoğu zaman evin içinde huzursuz huzursuz dolanıyor, sudan bahanelerle tartışma çıkarıyordu. Ev fazla sıcaktı, dışarısı fazla soğuk. Yandaki asabi komşu televizyonun sesini fazla açıyor, alttakilerin çocuğu fazla vıyaklıyor, yönetici kendine fazladan işler arıyordu. Ortalık fazla dağınık. Ya da bu dağınıklık artık ona fazla geliyordu. Kedi fazla tüy döküyor, ben fazla soru soruyordum. Her şey hepimiz fazla geliyorduk. Sadece fazladan bir nazar sözlüğü maddesi bulduğunda sadece o zaman yatışıyordu. Koza, çirkin tırtılların güzelleşip ortaya çıkmadan evvel kimse görmeden içinde değişim geçirdikleri korunak. Sis yüzünden terastan aşağıyı seyredemediğim, BC yüzünden evde huzur bulamadığım bir cumartesi günü öğleden sonraydı. Ayda en az bir kere velilerle öğretmenleri bir araya getirmenin yararına inanan kreş müdüresi, bu seferki toplantıyı hafta sonuna denk getirdiğinden kreşe gitmem gerekiyordu. Geç kalmıştım. Birinci katın merdivenlerinde vaktiyle hırkamın ipliğini dış kapının kilidinden kurtaran yaşlı adamla karşılaştım. Fötür şapkasına tutunan sis, bir azizin halesi gibi çevrelemişti başını. Boş boş baktı bana, tanımamıştı. Sis yüzünden olmalıydı. Sis, kat kat kurşuni perdeler çekiyordu insanların arasına. Sis öylesine yoğundu ki birkaç adım ötemi dahi göremiyordum. Adım atmadan, ayaklarımı sürüyerek ilerleyebiliyordum ancak. Böyle böyle yokuşun başına kadar gelebildim ama ilerisi ürkütücüydü. Ürkütücüydü çünkü görünmüyordu. Kör. Vaktiyle kubbeleri altın bir şehirde çok çok yaşlı bir adam yaşarmış. O kadar yaşlıymış ki ne zaman yağmur yağsa yüzündeki kırışıklıklara dolan sular günlerce buharlaşmazmış. Yaşının hesabını yapamaz, şu dünyada olan biten hiçbir şeyi yadırgamazmış. Ne de olsa gördüğü her şeyi daha önce de görmüş. Bir gün şehirdeki okullardan birine korkunç bir yangın çıkmış. Alevler o kadar hızlı yayılmış ki içerideki çocukları kurtarmak mümkün olmamış. Nihayet yangın söndüğünde okul binasından geriye hiçbir şey kalmamış. Herkes kahrolmuş, yaşlı adam hariç. Daha önce de yanmıştı demiş yaşlı adam. Ama o zamanlar hapishaneydi bu bina. İçerideki bütün mahkumlar yanmıştı. Bir keresinde de hastalar yanmıştı içeride. O zamanlar hastaneydi bu bina. Ah bu gözler nice yangınlar gördü. Bu da bir şey mi? Yangında çocuğunu kaybeden bir anne öfkesinden deliye dönüp yaşlı adamı taşlaya taşlaya kovalamış. Gel zaman git zaman kubbeleri altın şehirde kuraklık başlamış. İnsanlar bir lokma yiyecek için birbirlerini boğazlarken yaşlı adam sakin sakin onları seyretmekteymiş. Daha önce de olmuştu demiş. Tam üç bahar üst üste yağmur yüzü görmemişti bu şehir. Bir keresinde de düşman orduları talan etmişti ambarlarımızı. Gene aç kalmıştık. Bu gözler nice açlar, nice açlıklar gördü. Bu da bir şey mi? Açlıktan midesi yapışmış biri bu lafları duyunca öyle öfkelenmiş ki yaşlı adamı sille tokat dövmüş. Derken savaş çıkmış kubbeleri altın şehirde. Savaş uzadıkça her evden birileri eksiliyormuş. Kimsenin ağzını bıçak açmıyormuş üzüntüden. Bir tek yaşlı adam, bir tek o konuşuyormuş durmadan. Bu gözler nice savaşlar gördü, katliamlar gördü. Bu da bir şey mi? Askerden dönemeyen delikanlılardan birinin süngüsü bu sözleri işitince öyle sinirlenmiş ki yaşlı adamın gözlerini çıkarmış. İşte o zaman yaşlı adam hayretle bağırmış. Karanlık, her yer karanlık. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Ve daha önce hiç görmediği karanlığı öyle yadırgamış, öyle yadırgamış ki yaşlı yüreği durmuş. Aslında iki ayrı yokuş vardı. Biri biter bitmez öteki başladığı için ortada tek bir yokuş varmış gibi görünüyordu. Ve tam da birinin bitip ötekinin başladığı noktada suyunu kim bilir ne zaman kurutmuş eski bir çeşme duruyordu. Üst üste yapıştırılmış afişler, sararmış kayıp ilanları, spreyle yazılmış sloganlar, karalanmış küfürlerle kaplıydı üzeri. Ama çeşme gene de buradaydı. Şimdi çeşmelikten çıkmış olsa da vaktiyle nedenle heybetli olduğu anlaşılıyordu yakından bakınca. İşin tuhaf yanı, her gün buradan geçtiğim halde bütün bunları daha önce görmemiş, ancak siste adım adım el yordamıyla ilerlemeye çalışırken fark edebilmiştim. Aşağılarda sis daha yoğun, adım atmak daha zordu. Güç bela ilerleyebiliyordum. Nihayet ikinci yokuşun dibine vardığımda soluklanmak için bir duvarın üzerine oturdum. Gene çok yorulmuş, gene ter içinde kalmıştım. Biraz ileride otobüs durakları beni bekliyordu. Bugün sisten ötürü otobüsler tenha, trafik Arap saçı olmalıydı. Birden aniden şimdiye kadar hep yapmak istediğim ama bir türlü yapamadığım şeyi yapmaya karar verdim. İstifa ediyordum. Artık kreşe gitmeyecektim. Şimdi hemen Hayali Fener apartmanına dönecek ve canım istemedikçe de oradan dışarı çıkmayacaktım. Körebe. Ebe çemberin ortasında durur. Gözleri bağlıdır. Oyun sırasında söylenen şarkıları araştır. Dönüşte merdivenleri çıkarken alt kattaki komşu kadın telaşla kapıyı açıp çöp torbasını dışarı bıraktı. Sonra koca bir kase aşure tutuşturdu elime. Eve girdiğimde BC'yi asık bir suratla yatakta otururken buldum. Nazar sözlüğünü ekleyecek yeni maddeler bulamamaktan şikayet etti. Niye bu kadar acele ediyorsun ki? Biraz ara verebilirsin dedim. Öfkeyle baktı bana ve vurup kafayı yattı. Sanki bunaldıkça uykuya sığınıyordu. Köstebek, gözleri iyi görmeyen kara hayvanı. Neyse ki çok sürmedi sis. Bir sabah uyandığımızda boyacılar gitmiş, sis dağılmıştı. Hayali Fener apartmanı tepeden tırnağa vişne rengine boyanmıştı. Renk seçimi yöneticimize aitti. Ben bir hayli memnundum bu değişiklikten. BC ise umursamaz görünüyordu. Gene sık sık evden çıkıp gitmeye başlamıştı. Böyle zamanlarda BC'nin nerelere gittiğini, neler yaptığını merak ediyordum etmesine de nedense içimde bir his, onun buralardan pek de fazla uzaklaşamayacağını, istese de bu semtten uzun süre ayrı kalamayacağını söylüyordu. Burada, bu çıkması zor, inmesi zor yokuşta ve hayali fener apartmanın etrafında, ben olsam da olmasam da onu derinden bağlayan bir şeyler vardı. Henüz bütün zamanını nazar sözlüğüne ayırmaya başlamadığı ve benimle laklak etmeye bayıldığı günlerde kendi de buna benzer şeyler anlatmıştı. Tıpkı bir katilin suç işlediği yere dönmesi gibi demişti. Hafızamızın takıntılı mekanları vardır. Rüyalarımızda bilmeden geçmiş hayatlarımızın, yarım kalmışlıklarımızın mekanlarına gidip gidip geliriz. Ardından yılgın bir sesle itiraf etmişti. Tuhaf olan ne biliyor musun? Ben rüyalarımda zaten olduğum yerdeyim. Rüyalarımda hep hayali fener apartmanının etrafında dolaşıyorum. Kurban. Tek tanrılı dinlerden önce neyin kurban edileceği, kime kurban verildiğine bağlıydı. Antik çağ Yunanlıları tanrıçalara dişi kurbanlar sunardı. Tanrıları erkek. Gök tanrılarına ak, yeraltı tanrılarına kara, ateş tanrılarına kızıl renkli kurbanlar verilirdi. Arapça KRB kökünün de ifade ettiği gibi kurban, yakın olma anlamına gelmektedir. Kur'an'a göre tam Hazreti İbrahim'in oğlunu keseceği esnada Allah gökten bir koç indirmiş ve böylelikle insan kurban etme geleneği ortadan kaldırılmıştır. Koçun yanı sıra deve, sığır, manda, koyun ve keçi de kurban edilmesi caiz hayvanlardandır. Kesmeden önce kurbanın gözleri bağlanır. İşte bu yüzden onun elinde sonunda buraya döneceğini düşünüyor, tasalanmıyordum. Zaten artık kaygılarımdan kurtulmaya başlamıştım. BC yokken kocaman bir güneşlik satın almıştım terasa. Çığırtkan, mor bir güneşlik. Altına da aynı renkten bir şezlong. Kreşteki işimi bıraktığımdan beri ufak tefek alışverişler dışında evden dışarı çıkmadığım için başkalarının gözleriyle boğuşmak zorunda kalmıyordum. Kimse tarafından görünmemek öyle güzeldi ki keyfim yerindeydi. Artık şeytan tırnaklarımı yemiyor, olur olmadık kaygılara kapılmıyordum. Hem tuhafıma hem de hoşuma giden bir kayıtsızlığa gömülüyordum gün be gün. Üstelik kilo da veriyordum. Kurşuna dizilenler, kurşuna dizilenlerin gözlerini bağlar kurşuna dizenler. BC günler sonra nihayet döndüğünde acı çikolata karası gözlerini kısarak şöyle bir baktı terasa. Yanıma gelmedi. Benimle iki çift laf etmedi. Bilgisayarı açıp nazar sözlüğünün başına geçti hemen. Çıt çıkmıyordu içeriden. Artık tökezlemeye başladığının, eskisi gibi yazamadığının farkındaydım. Ama madem yardım etmemi istemiyordu, yardım etmeye kalkmayacaktım ben de. O içeride debelene dursun, ben kendi küçük keyif alemimde rahattım. Mor güneşliğimin altında, mor şezlonguma uzanıp, yokuştan inip çıkanları seyrediyor. Bir yandan diyet kolumu höpürdetirken, bir yandan da üç göbeğinden hangisinin daha çabuk eriyeceğini tahmin etmeye çalışıyordum. İkide bir verdiğim kiloları hesaplıyordum. Her hesaplayışımda bir gram daha eksilecekmişim gibi dönüp dönüp yeniden hesaplıyordum. Şimdiye kadar tam 9,5 kilo vermiştim. Gerçi haşlanmış kabak görünce midem ağzıma geliyor. Eskisinden çok daha çabuk yoruluyor ve ciddi ciddi açlık çekiyordum ama olsun, azimliydim. Kurşun dökme. Eritilmiş kurşunun soğuk suya dökülmesiyle peydahlanan şekillerden mana çıkartılması. Kişinin başına, göbeğine, ayaklarına ya da odanın sağ köşesine veya kapı eşiğine dökülen kurşun eğer göz biçimi alırsa nazar var demektir. Gözlerini gördüğümde hissetmiştim kötü bir şeyler olacağını. Orada teras kapısının eşiğinde durmuş, daha önce hiç bakmadığı gibi bakıyordu bana. Belki bir saat kadar bilgisayarın başında boş boş oturduktan sonra bulamadığı kelimenin, kuramadığı cümlenin ya da bağlayamadığı hikayenin acısını çıkarmak için bağırıp çağırmış, ortalığı birbirine katmıştı. Yaptığım çayı içmemiş, sakinleşsin diye sarf ettiğim sözlere burun kıvırmıştı. Ben de tekrar terasa dönmüş ve bir daha onunla ilgilenmemiştim. Benim için hala keyifli bir gündü. İçeri girip onunla beraber kendimi paralamaya niyetim yoktu. Mor güneşliğin kenarları akşam rüzgarında tatlı tatlı oynaşıyordu. Vakit epey ilerlemişti. Aniden garip bir ürpertiyle başımı çevirdiğimde BC oradaydı. Teras kapısının eşiğinde dikilmiş beni izliyordu. İzlenmekten nefret ettiğimi gayet iyi bildiği halde kim bilir ne zamandan beri sabit gözlerle beni izliyordu. ''Bakıyorum keyfin yerinde'' dedi puslu bir sesle. Gülümsemeye çalıştım ama tedirginliğimi saklayamadım. Gözlerinden alamıyordum gözlerimi. Gözleri o kadar tuhaftı ki. Gözleri her zaman tuhaftı ama şimdi tanımsız olmuştu. Gözleri donuk bir perde gibi aramıza çekilmişti. Ve bu perde ne onu görmeme ne de onun beni nasıl gördüğünü anlamama izin veriyordu. Susup içeri gitmesini bekledim. Ama o kalıp konuşmaya devam etti. Koca cüssenle yeterince dikkat çekiyordun zaten. Bir de böyle cırtlak rengi güneşliğin altına geçince ta yokuşun başından bile görülüyor olmalısın. Bazen tepede aklak olur yürek. Aheste revan giderken kendi yolunda göğüs kafesine tostlar kütledek. Yüzüstü kapaklarını verir yere. Bir yerlerinin fena halde kırıldığını hisseder kalkmaya yeltenip de kalkamadığını gördüğünde. Üzerini yoklar ama dışarıdan belli olan bir yara filan bulamaz. Haykırır var gücüyle. Derhal çıkmam gerek, çıkmam gerek. Zar zor doğrulur, ağlaya sızlaya saldırır kafesinin demirlerini. Ve nihayet göğüs kafesinden kurtulmayı başardığında ne yöne gideceğini kestiremeden baka kalır önü sıra uzanan yollara. Daha evvel ayak basmadığı topraklara. Yollar yollara karışır, sular bulanır. Elmas bir gözdür yürek ve çizilmeye görsün bir kere. Artık hepsi defsi bir yırtıkla bakacaktır cümle aleme.